Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Gün ortasında gününüz aydın olsun. Bugün 4 Ocak 2022 Çarşamba. Anlat Bana da yine karşınızdayız. Türkiye'nin gündemi yoğun. Gündemde 1 seçim var, 2 geçim var. Seçim ve geçim birbiriyle iç içe. İşte dünden bugüne gündeme baktığımızda 5-5 diyoruz. 5 puanlık memura, memur emeklisine ve işçiye verilen zam da bir gecede artış oldu. Müjde AK Parti'den, grup toplantısından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. En düşük emekli maaşı %25'ten %30'a çıkan zam ya da refah payı gelince 5500 TL oldu. Tabii seçim var. Seçim öncesi neler olacak? Seçim tarihini konuşuyoruz. Erdoğan da bu konuda sorulan sorulara yanıt verdi. Seçimin erkene alınıp alınmayacağına ilişkin konuşma yaptı. Kamuoyundaki tartışmaların durumuna bakılır dedi. Şimdi biz bugünden bizim gündemimiz makroekonomik verileri, enflasyonu ve bu yolculuğu konuşacağız. Ama önce bugün tatlı konuşalım, tatlı tatlı sohbet edelim. Sonra da bu sert, üzücü gelir eşitsizliğini, sosyal sınıf dediğimiz aslında Türkiye'nin harcı olan orta sınıf yoksullaşmasını ikinci bölüme bırakalım. Çünkü bugün konuğumuz var. Konuğumuz bizim için önemli. Dilek Sabancı. Kendisi Özel Olimpiyatlar Organizasyonu'nun başkanı. Aynı zamanda girişimci bir iş kadını. Vista Tur'un yönetim kurulu başkanı ve stüdyoda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? Meliha
Hanım, iyiyim. Siz nasılsınız?
Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Bugün bize geldiniz. Çok mutlu olduk.
Biz de çok mutlu olduk sizinle birlikte olmaktan. Söylediğiniz gibi ben bir de eklemek isterim. Aynı zamanda Metin Sabancı beni ilgim alan ve olan Cerebral Palsy merkezimiz var bizim Ataşehir'de. Hı hı. Onun da başkanlığını yapıyorum. Ayrıca Konya Selçuk Üniversitesi'nde onların Selçuk Üniversitesi'nin talebi üzerine Dilek Sabancı Tiyatrosu kurmuştuk yıllar önce. Konya biliyorsunuz Mevlana, Celaleddin Rumi konusunda.
Nereden
çok,
Konya aklınıza geldi Dilek Hanım?
Yani Konya Selçuk Üniversitesi, biz Mevlana ile ben çok ilgiliydim. Gidiyordum geliyordum falan. Oradan haberleri oldu. Mevlana'nın gecesi yapılır biliyorsunuz. Onunla 17 Aralık arasında ölüm 10 Aralık 17 Aralık Mevlana'nın ölüm yıldönümü kutlanır. O arada ben gittiğimde beni gördüler. İşte benden rica ettiler böyle böyle bir tiyatro açabilir misiniz bizim üniversitemize diye. Biz de Selçuk Üniversitesi'ni araştırdık ve açmayı uygun bulduk. Onun dışında Dilek Sabancı Sanat Galerisi var Mardin'de ve Sakıp Sabancı Kent Müzesi. Bu da nereden diyeceksiniz? Eski İstanbul Valisi, şu anda tam aklıma gelmiyor ama o da Mardinliydi kendisi.
Evet. O Muammer Güler.
Muammer Güler, aynen. Babama 2003 yılında rica ediyor. Babam da diyor ki bu yıl yani bütçemiz yok Muammer Bey, ama sizi kırmayayım. 2004 yılında biz bu işe tekrar bakalım diyor. 2004 yılında rahmetli babam ahirete intikal ediyor. Ölüyor. Ölünce tabii ki bu iş olmuyor. Sonra bir yerde beni 2005 yılında, 2006 yılında o civarlarda Muammer Bey gördü. Dedi ki böyle böyle baban bana söz vermişti, yapacaktı ama ömrü vefa etmedi. Sen bu işleri seviyorsun, hadi gel şu müze işine sen el at. Ben dedi Güler Hanım'a da söylerim dedi. Söyledi, ben de söyledim. Sonuçta biz 2006 yılında müze çalışmalarına başladık. 2009'a kadar bütün bu inşaat işlerini falan bitirdik biz de çok. Oranın altyapısına, oranın kimyasına göre yaptık bu çalışmayı. Çok güzel bir müze ortaya çıkardık. Yani benim ilgilendiğim konular bunlar. Daha çok sosyal ağırlıklı. Ama bir de biraz önce dediğiniz gibi aşağı yukarı 34-35 senelik olan turizm şirketim var. Viste Seyahat ve Turizm Türkiye'nin ilk 10 seyahat ajantasına girer. Size öyle söyleyeyim.
Şimdi biz Dilek Sabancı'yı konuk ediyoruz. Dilek Sabancı kim? Rahmetli Sakıp Sabancı'nın, Türkan Sabancı'nın kızı.
Aynen, aynen.
Şimdi babanız çok renkli, çok güzel bir insandı.
Doğru.
Açıkçası bugün sizi konuk ediyoruz. Niye? Biz sizi niye konuk ediyoruz bugün? Siz anlatın isterseniz.
Bugün beni konuk etmenizin nedeni, Avusturya'da Şey Ekonomi diye bir dergi var. Bu da işte ekonomi, sosyal,
siyaset,
aynı zamanda turizm, işletme, müzik, hayırseverlik gibi konularda, ticaret gibi konularda ödül veriyor. Ama nasıl? Bu konularda çalışan insanları, ticaret, ekonomi, siyaset, işte turizm, sanat gibi çalışanları çalışmaya zorlayan, çalışma imkanları veren, sonra orada o başarılarla, o başarılı olanları seçip belli bir paket haline getirip, yani tabii ki küçültüp ödül vermeye kendini adamış bir dergi. Bu Almanya'da da veriyor bu dergi, bu ödülü. Avusturya'da da veriyor. Yani Almanca bilen ülkelerde veriyor. Bana da sağ olsun benim arkadaşım, çok sevdiğim, o da beni çok sever. Türkiye'nin en başarılı modacılarından ve medari iftarı bence Türkiye'nin. Çünkü aristokrasiden tutun başbakanlara, cumhurbaşkanlarına kadar Avusturya'da herkesi tanıyan Atıl Kutoğlu vardır, Türk. O bana tavsiye etti. Ya Dilek, böyle bir şey yapsan dedi, sana ödül verseler dedi. Hem bir bayan olarak dedi, hem bu yaptıklarından dolayı senin için çok büyük bir onur olur değil mi dedi. Evet dedim, nasıl olmaz ki, çok sevinirim dedim. Sonunda gittim, gördüm onları, ortamını, sanayi, yani siyasetçilerin çok olduğunu gördüm geçen sene. Ve siyasetçiler daha çok ödül aldılar. Ama ben ortamı gördükten sonra dedim ki ben buna hazırlanacağım iyice. Ondan sonra geleceğim çünkü o kadar basit bir olay değil dedim. Sonra tamam dediler, seneye bekleriz dediler. Bu sene onun için bayağı hazırlıklı gidiyoruz. Hazırlıklı
yani ki çok rol model ödülü adayısınız
rol
değil mi?
Rol model ödülü adayım, ne de adayım, hayırseverlikte.
Yani rakipleriniz var mı başka?
Efendim?
Rakipler var mı?
Türkiye'den yok, yurt dışından olabilir tabii ki. Olacaktır da mutlaka. Ama diğer konulara göre daha çok, daha az olur mu bilmiyorum. Yani daha çok olur mu bilmiyorum. Belki diğer konulara göre daha az olabilir. Ekonomiye göre, siyasete göre, orada tahminim.
Hiç o kadar mütevazi davranmayın. Şimdi biz Avusturyalı bir iş kadını dergisi, adını veriyoruz Şey Ekonomi dergisi, rol model ödülü için Dilek Sabancı da bu kulvarda yarışıyor. Bir kere onu söyleyelim.
Türkiye'de tek yarışan.
Türkiye'den giriyor ve dünya çapında aslında oylamayla, tıklamayla ödülü kimin alacağı belli olacak.
Aynen. 14 Ocak'ta oylama açılacak. 12 Şubat'a kadar
devam edecek.
Ve biz tabii ki haber vereceğiz herkese. Oylama başladığı zaman tekrar hatırlatacağız. Bittiği zaman da tekrar hatırlatacağız. Onun bir linki var. Linkini de vereceğiz. Linkiyle beraber oraya oynayacaklar.
Yani Dilek Sabancı 14 Ocak'ta başlayıp 12 Şubat'a kadar sürecek oylamada Türkiye'deki herkesin oyunu bekliyor. Özellikle de Türkiye'deki kadınların oyunu bekliyor. Aynen. Öyle değil mi?
Aynen,
hayırseverlik ne kadar güzel. Çok. Babanız, rahmetli babanız sizinle. Ben sizinle gurur duyuyorum Dilek Hanım.
Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
Benim için rol model kadınlardan birisiniz siz.
Çok teşekkür ediyorum. Verebilmek, Allah size verdiyse çok büyük bir nimet. Herkes onu yapamıyor maalesef. Her parası olan paylaşamıyor. Paylaşabilmek büyük bir nimet. paylaştıkça da daha mutlu oluyorsunuz, daha fazla vermek istiyorsunuz. Bu apayrı bir duygu. Yani bencillik, Allah korusun, Allah kimseyi bencil etmesin.
Tabii şimdi Türkiye'de herkesin derdi para. Para her şeyi çözüyor mu? Ne kadar para gerekli insan için?
Bir insanın iyi bir evi olması, arabası olması, rahat yaşayabileceği kadar parası olması. Bu da kişiden kişiye değişir tabii, yapmak istediklerine göre. Ama bana göre mesela milyar dolarlar değil yani. Milyon dolarlar da yetebilir. Veya bazı insana 1 milyon, 2 milyon dolar bile yetebilir. Ondan sonra 3 milyon dolar da yetebilir. Ama bir evi, bir arabası olacak onun dışında. Ondan sonra istediği zaman seyahate gidebilecek. Ya ben size söyleyeyim. Yani 100 milyon dolarınız, 50 milyon dolarınız olsa...
Gayet 1 milyon rahat. Dolarınız da olsa sağlıklı olun, tamam. Çalışabiliyorsanız.
Hadi çok parayla çok şey yapayım diyorsanız, parayla işim olsun diyorsanız, 50 milyon dolarla 100 milyon dolarınız olsa hiçbir şekilde hiçbir şeye muhtaç olmadan gayet rahat yaşarsınız. Ama bence de 50 milyon dolara, 100 milyon dolara değil de daha düşük rakamlarla daha mutlu olabilmek çok büyük bir başarı.
İyi yani, bir işiniz olsun.
İyi bir işiniz olsun.
Eviniz olsun. Bir hastalandığınızda.
Olsun, hastalandığınızda hastaneye gidince gidecek paranız olsun. İlla devletten sigorta şu bu veya özel sigorta yaptırmak zorunda kalmayın. Ya yaptıracaksanız da özel sigorta yine paranız olsun. Bir istiyorsanız denize merakınız varsa, o da herkesin olmaz mesela, benim çok yok. Tekneniz olsun. Hani benim oldu çünkü annem binerdi, babam binerdi filan. Benim adıma yapmışlardı tekneyi. Ya başka insan ne ister ki? Mesela şey neydi adımın? Steve Jobs. Demiş ki ha 30 metrekarelik evde otursan ölmeden önce. Ha 300 metrekarelik evde otursan. Ha 3000, ha 300 bin. Hiçbir şey fark etmez. Hepsi de ev. Ha şeye binmişsin, first class'a, economy class'a, business class'a ya da özel uçağa binmişsin. Hepsi de seni götürüyor. Özel de götürüyor, ekonomi de, business de götürüyor. Ama çalış, çalış, çalış, çalış, benim yaptığım gibi. Kazan, kazan, kazan, kazan. Hastalandım, şimdi ben kanser oldum demiş. Allah korusun şey kanseri, pankreas kanseri oldu Steve Jobs, bu Apple'ların sahibi. Ne yaptım ben bu kadar parayı? Kazandım. Arkadaşlarımla yiyebildim mi? Sevdiklerimle paylaşabildim mi? Hayır. Deli gibi çalıştım, çalıştım. Bugünkü aklım olsa hani, ve benim parayla kurtulamadığımı gördüm. Kanseri de para yenemedi. Ya bu çok büyük bir laf. Bugünkü aklım olsa ben arkadaşlarıma, çevreme, aileme çok daha önem veririm. Bu kadar iş iş iş iş. Çünkü demek ki iş yapıp para kazanınca da hastalık gelince kurtulamıyorsunuz. Takdir ilahi, Allah nasip etmezse kurtulamıyorsunuz.
Çok para değil, geçinecek kadar para, yaşayacak rahat nefes alabilecek kadar para ve iş yeterli diyorsunuz.
Kesinlikle, ve en önemlisi de mütevazi olmak. Ne kadar paranız
siz
olursa olsun.
Siz çok mütevazisiniz.
Çünkü ben normal bir insanım yani, benim param olması demek benim ukala olmamı gerektirmiyor. Parayla, yani para bunlarla hiç ilgisi olmayan şeyler. Mütevazi insan her zaman her yerde daha çok takdir görür, daha çok sevilir. Ben yabancılarda da görüyorum, inanın. Aristokratlarla tanışıyorum, Avusturya'da işte başbakanlarıyla tanışıyorum. Gayet normal mütevazi insanlar yani, demiyorlar ki ben başbakanım, ben şuyum, ben buyum. Yani atıl bana bir başbakanı oturduğum yere getirdi ya. Adam toplantıdaydı, aynı otelde, Hayat Otel'de. Benim arkadaşım çok seninle tanışmak istiyor dedi. Şu anda tabii başbakan değil, eskiden. Ay dedi, ne olur 2 dakika gelir misin? Adam yemin ederim geldi aşağı, elimi sıktı, oturdu, konuştu, elimi tuttu. Yani böyle olmak lazım, mütevazı. Yani eskiden başbakansa
güç
başbakan.
Güç nedir sizin için?
Güç, güç mütevaziliktir, güç başarıdır, ama mütevazilikle birlikte olan başarıdır güç. Ayrı ayrı değil. Hem mütevazi olacaksınız hem gücünüz aynı oranda olacak. Ve güç sevimli olmaktır, güç insanları sevmektir, güç...
Yani para değildir güç. Aslında. Rahmetli babanız da çok aslında farklıydı. Siz babanıza ne kadar çok benziyorsunuz.
Herkes öyle söylüyor, aynen öyle.
Öyle, ama büyük babanızın görevini üstlenmiş gibisiniz değil,
doğru
mi?
Ben babamın sosyal sorumlulukta olan bütün görevlerini üstlendim, aynen. Yani aslında öyle diyebiliriz.
Ne kadar güzel. Şimdi
ama bu da benim içimden geliyor. Ben öyle yetiştim. Babamla beraber çocukluğumda yetiştim, ben bunları gördüm. Belki sonradan yetişseydim mesela bu kadar olmayabilirdi. Yani insanlara sonradan bir takım şeyleri anlatmak, öğretmek kolay değil.
Yani çocukluğunuzdan aldığınız bir eğitim
görgü, bu. Kültür beni alırdı mesela, fabrikalara götürürdü, bak derdi yani bu işi yapmasan da öğren, ben ne işlerle uğraşıyorum gör. Ondan sonra işte sosyal sorumluluk projelerini bana okul açmamı o istedi. Ondan sonra ben tabii Mardin'i ben yaptım işte.
Konya'yı.
Selçuk'u ben yaptım. Konya. O bir okul açtırdı bana şeyde. Küçük Bakkalköy'de. Ondan sonra arkasını getirdim. Yani bunu getirebilmek de çok önemli.
Çok herkes önemli bir yolculuk. Ama şimdi ben bu önemli yolculuğa bakarken bir anıyı anlatacağım. 25 yıl oldu galiba. Babanız o zamanlar, ben Hürriyet gazetesinde çalışırken, babanız gazeteden içeri giriyor, ben çıkıyor idim ve siz de özel olimpiyatlar organizasyonu için yeni başlamıştınız ya da ödül bir şey almıştınız.
Yeni başlamıştım, belki Rotary'lerin bayanlarına verdikleri bir ödül vardı, onu almış olabilirim.
Evet ve dedim ki kızınız Dilek'le gurur duyuyorum Sagıp Bey. Ben de gurur duyuyorum Melihacığım dedi. Gözleri pırıl pırıl parladı, ışıl ışıl parladı. Siz gerçekten çok mütevazi, çok sakin ama kendi alanında yavaş yavaş o mütevazi haliyle yürüyen bir kadınsınız. Aynı zamanda bir girişimcisiniz siz.
Doğru, doğru.
Yani holdingde hisseleriniz var ama hayır, o taraf değil. Turizm acente tarafında da iyi işler yapıyorsunuz değil mi?
Aynen, illa kendi işinizi yapacaksınız diye bir şey yok. Bir de ikincisi, ne sektörde olursanız olun, gerek siyasetçi olun veya işte cumhurbaşkanı, başbakan, kim olursanız olun, çok koştuğunuz zaman çok çabuk koşan çok yorulurmuş. Yani yavaş işleri yapmak aslında daha büyük başarı, ama diyeceksiniz ki siyasette yavaş olmuyor. İşte o insanlar da bence kendilerini çok yoruyorlar.
Peki siz özel olimpiyatlar organizasyonu yönetim kurulu başkanısınız. Evet. Burada çok başarınız var değil mi?
Oldukça. Geçtiğimiz birkaç ay önce, 3 ay önce 40. yılımızı kutladık özel olimpiyatların. Ama benim bir ilgilenmem 25 yıl oldu.
Ne yapıyorsunuz orada?
Orada bizim değişik spor dallarında, futbol, basketbol, voleybol, yüzme, masa tenisi gibi dallarda çocuklarla hiç engeli olmayan kişileri yarıştırıyoruz. İşte değişik değişik, mesela tema parklar buluyoruz. Onunla birlikte bu atletizm yapıyoruz. Değişik konseptler buluyoruz. Veya dev top dediğimiz bir top buluyoruz, basketbol topu. O toplarla çocukları yarıştırıyoruz. Yani çeşitlendiriyoruz.
Güzel. Bunların içinden ödül alan çocuklarınız var mı?
Tabii, devamlı.
Mesela örnek verin.
En son gittiğimiz Malta'da 3 sene önce, 2 sene önce pardon, futbolda, basketbolda, atletizmde ödül aldılar ve ödülü alan kişiler de oranın başbakanı tarafından ödüllendirildi. Ben de tabii başbakanı da tanıdım, eşini de tanıdım bu sayede. Zaten Kennedy ailesi çok üst düzey olduğu için her gittiğimiz yerde, uluslararası organizasyonlarda kendi ayarlarında insanlarla organizasyon yapıyorlar. Başbakan, cumhurbaşkanı, hı hı, şeklinde. Mesela bir şey getiriyorlar, diyelim ki bir Çekişen gibi
ünlüleri getiriyor.
En iyisini getirebiliyor. Kendi adı Kennedy olduğu için. Hiç para vermeden. Ama tabii çok yıllar, bana anlatmıştı bir kere Timothy Schreiber, bu organizasyonun başında olan Amerika'daki başkanı. Bir organizasyonu yapmak dedi, en az bir yıl, 1,5 yılımızı alıyor. İnsanları kontakt edeceksin, zamanlarının olup olmadığını anlayacaksın. Yani öyle dışarıdan hiçbir şey olduğu gibi dışarıdan gözüktüğü gibi olmuyor yani, her şey oldu.
Ama 25 yıldır böyle bir organizasyonun başkanlığını yapıyorsunuz.
Evet, evet.
Yani hayırseverlik buradan geliyor değil mi?
Kesinlikle.
Maddi manevi destek bu.
Kesinlikle maddi manevi destek. İlk önce babamın bana öğrettiği, hani bu topraklardan kazandığını bu topraklara geri ver. Çünkü rahmetli babam, dedem Hacı Ömer Sabancı, babaannem Hacı Mehmet Sabancı'nın sözüymüş bu. Bu topraklardan kazandığımızı bu topraklara geri vereceğiz. Fabrika, ilk fabrikasını Bosna'yı kurduğu zaman, Adana'da tekstil fabrikasını, bunda bu temayla ortaya çıkmış. Ben de tabii ki babamdan etkilendim. İçimde de varmış. çok seviyorum. Bir insanın hayatına dokunmak. Mesela bu çocuklar içine kapanık olacak eğer dışarı çıkmasalar, spor yapmasalar. Ama çıkıyorlar, spor yapıyorlar. Hem Türkiye'de herkes alışıyor onlara. Türkiye'nin engelliye bakış açısında biz ilgilendiğimizden beri 25 yıldır bayağı bir değişim var.
Aslında ne kadar önemli bir iş yapıyorsunuz ve nasıl mütevazi bir rol modelisiniz. Bunun altını çiziyoruz. Neden? Bir Türk kadını uluslararası arenada bir iş kadını dergisinin rol model kategorisinde yarışıyor. Ve 25 yıldır bir organizasyonu maddi manevi destekliyor. Sadece bu organizasyon değil tabii, yaptığı yığınla iş var. Dilek Sabancı o yüzden 14 Ocak'tan 12 Şubat'a kadar bu dönemde oy bekliyor. Bu oyları verelim biz size. Gurur duyalım, çok önemli. Ama bu kadar para harcıyorsunuz, hayırseverlik yapıyorsunuz. Ama Vista'yı da soralım değil mi, turizm tabii, şirketiniz?
Vista'da şu anda 120 kişi çalışıyoruz. Covid'den dolayı bir azalma var, 80 kişilik gibi. Eskiden 200 kişilik bir ekiptik. Yani aşağı yukarı ben 200, 400, 600, 800 kişi iş veriyorum.
Çok iyi organizasyonlar şimdi, yapıyorsunuz yalnız.
Çok başarılı olmaya çalışıyoruz.
Başarılısınız.
Ekip, biraz daha ekibi gençleştirmeye çalışıyoruz.
Her niye? Yaşlılarla çalışmak istemiyor
ama
musunuz?
Ama genç olunca biraz daha dinamik oluyor, biraz daha yaratıcı oluyor insanlar. Yani belli bir yaştan sonra tabii ki bir yorgunluk olabiliyor veya çok monotonluk olabiliyor. Yaratıcılık kaybolabiliyor. Yani yaşlıyı da tutalım istiyoruz ama biraz daha da ekibe genç de ekleyelim istiyoruz. Türkiye'nin size 3. veya 4. en büyük yani Setur var. Arkasından sanıyorum yine biz geliriz gibi geliyor. Bir ikinci diyebilirim. Sonra diğer Viking falan filan. Ama Setur'la bizi kıyaslamak da çok yanlış. Çünkü onların işi sadece turizm değil. Onların işi marinaları var. Ondan sonra duty free'leri var. Biz duty free ve marina arasında alanında savaşmıyoruz. Sırf seyahat ajantası. Dolayısıyla başa başız diyebilirim.
Peki sizin iş hayatınızdaki mottonuz nedir? Prensibiniz. Sizi başarılı kılan.
Olmak, tuttuğunu koparmak. Bir işin işte hiç şimdi olmazsa ileride olabileceğine inanmak. Azimli olmak.
Azimli olmak sizi sanıyorum en çok tanımlayan özelliğiniz evet. diye
yani
düşünüyorum.
Yani ben duyuyorum mesela insanların paraları oluyor bazen. O paraları harcayaraktan hani hiçbir şey yapmamaya çalışıyorlar. Yani çok yanlış. Yani insanın ne kadar parası olursa olsun miras yedi olmak çok kötü bir şey. Çalışmak lazım, para kazanmak lazım. Bu insanı canlı tutuyor. Yoksa bence ne olacak, otururum param var, miras yedi. Bu değil yani. Ne yapacağım sabahtan akşama kadar, kahve mi içeceğim, çay mı içeceğim? Topluma faydalı olmak. Mesela diyorum ya size en az 600, 200, 400, 600 en az 600 kişiye ben ekmek veriyorum şirketimde. Bu bir şeydir yani.
Çok değerli. İş ve aş yaratmaktan daha değerli bir şey var mı?
Yok. Sosyal sorumluluk konularında da imkanı olmayan insanlara imkan tanımak, spor yapmalarını sağlamak veya işte ne bileyim engelli çocuklarda rehabilitasyon Metin Sabancı'da yaptırıyoruz.
Onlar haftada kolay kaç gün gidiyorsunuz Metin Sabancı'ya?
Haftada demeyeyim de iki haftada bir falan ya onlar gider ya ben gelirim, toplantı olur. İki ayda bir toplantımız olur. Onun dışında da iki ayda bir toplantının dışında da gerekiyorsa ya onlar gelir ya ben giderim. Orada rehabilite yani orada tamamen.
Kardeşiniz iletişim. Orada değil mi?
Kardeşim annemle beraber evde oturuyor.
Artık evde. Yani
uzun zamandır evde. Babam götürmek istedi onu Viyana'ya falan ama çok yıllar önce annem istemedi. O çocuk benim çocuğum, ben ona bakacağım dedi.
Ben çünkü babanız yaşarken kalkıp gittik. Bütün her şeyi gezdim ben.
Metin Sabancı'da mı?
Tabii. Metin Bey'i de orada tanıdım, kardeşinizi orada gördüm. Gerçekten sizi kutluyorum. Bütün bu anlattıklarınız, bizi dinleyenler bunu şey gibi algılayabilir. Böyle çok kolay, sıradan olaylar mı? Hayır, değil. Çok değerli
hiç sıradan
yaptığınız
olaylar
şeyler.
Değil. Metin Sabancı gibi bir merkezi kurmak.
Tabii.
Ne bileyim özel olimpiyatlar gibi bir organizasyonu Türkiye'ye Kennedy ailesinden alıp buraya getirmek, temsil etmek. Bunlar hiç kolay şey değil. Turizm şirketi kurup ikinci yani Koç'tan sonra ikinci seyahat ajantası olmak ve belli bir şekilde dinamizmi
yani
devam
soyadınızın Sabancı olması mı bu imkanları açıyor?
bir kısım. Birazcık da benim isteğim. %50 evet Sabancı olmam. %50 de benim isteme. İstemezseniz hiçbir şey yapamazsınız. Bakın ben kendim rehabilitasyon yapıyorum daha rahat yürüyeyim diye. Bu sabah konuşuyordum fizyoterapistimle. Bayağı yani bir yol kat ettiğimi konuşuyorduk.
Ben dedi sizi ki, çok iyi gördüm araya gireceğim. Yüzünüz ışıl ışıl. Saç renginiz çok yakışmış. Çok şıksınız. Çok iyi gördüm sizi.
Çok teşekkürler. Diyor ki fizyoterapistim eğer diyor siz istemeseniz hiçbir şekilde diyor yani tek başına hiçbir şey olmaz diyor. Biz size zorlasak da yani istemek çok önemli. Yani paranızın olması da değil. Parayı nasıl harcayacağınız, hani kiminle ne yapacağınız organize etmek de çok kolay bir şey değil.
Ha şimdi bizi dinleyenlerin bir kısmı der ki parası var. Parası olan insan böyle konuşur. Ama siz bambaşka açılımlarla bu parayı, bu gücü ve duruşu anlatıyorsunuz.
Peki herkes böyle konuşuyor mu? Hiç zannetmiyorum.
Konuşuyor.
Her parası olan böyle konuşuyor diyorlarsa hiç zannetmiyorum. Dolayısıyla bu doğru bir tez değil. Doğru bir düşünce değil. Yine kişiden kişiye, aileden alınan eğitime göre değişen bir olay.
Bu geleneksel aile kültürü, aile eğitimi. Ben ona kavim kültür diyorum evet, ve aynen. Çok değerli buluyorum.
Ben onu aldım.
Görmüş, geçirmiş olmakla tabii, ilgili bir şey. Durum. Bunu anlatıyorsunuz.
Aynen, görmüş geçirmiş olmak, aile kavim kültürü. Şimdi kalmadı maalesef. Yani şimdi her şey paraya döküldü ama nereden geliyor, nereye gidiyor para o da belli değil. Para kazanılıyor ama doğru yere para harcanmıyor. Ondan sonra işte fakirlere para verilecek işte doğru veriliyor mu verilmiyor mu nereden geliyor paranın şeyine geldiği yer de çok önemli. Yani haram değil helal para olması lazım.
Helal para çok değerli. Paranız olabilir ama hayırseverlilik çok değerli. Hayırsever olmak çok değerli.
Onun işinize içinize işlemesi lazım onun. Bu tür şeyler içinize işlemezse size babanız öyle söylemiş anneniz böyle söylemiş hiç bir şey olmaz.
Peki Türkiye'nin zenginlerine ki, ne söylemek istersiniz?
Türkiye'nin zenginlerine derim ki son olarak benim kadar paralar olmasa bile olduğu kadarıyla hayırsever olsunlar. Fakir insanlara, imkanı olmayan insanlara imkan yaratsınlar. Bu sağlık konusunda olabilir. Neye ihtiyaçları varsa, eğitime ihtiyaçları varsa eğitim konusunda olabilir. Mümkünse bir vakıf veya bir dernek kursunlar. Kurmuyorlarsa kurulan mevcut dernek ve vakıflara yardım etsinler. O da bir iyiliktir, güzelliktir. Ama biz nasıl güvenelim? Acın her şeyde üçkağıtçı değil ki. Vakıf var, dernek var. Araştıracaksınız en doğru olanını. Doğru. Vereceksiniz yani.
Yani gösteriş ekonomisi yerine aslında mütevazi bir hayatta ihtiyacı olanla bütünleşecek bir yolculuk bu.
Aynen.
Yani paylaşım, dayanışma ekonomisi, ki dayanışma kültürü.
Daha da fazla Allah veriyor inanın. Benim gibi insanlara ve ben de daha da fazla verebiliyorum ihtiyacı olanlara.
Biz size teşekkür edelim.
Ben
gerçekten sizi
fazla. Keşke birçok Dilek Sabancılar olsun bu ülkede diyorum.
Olsun.
Hem parası olan hem böyle vermeyi bilen hem Allah'ını bilen maneviyatını bilen yani benim gibi insanlar çok olursa bu dünyada zaten kavga kıyamet şu bu azalır olmaz yani.
Ailede en çok kimi seversiniz? Hayran olduğunuz kim?
Tabii ki Selçuk Sabancı babam.
Onun dışında şimdi anneniz.
Annemi çok severim babamdan.
Kız kardeşiniz var.
Kız kardeşimi severim. Melisa'yı çok severim yeğenim. O da beni çok sever. Yani en çok annemi, kız kardeşimi ve biz küçük bir aileyiz artık. Bir de Melisa'yı seviyorum.
Rol model olarak Güler Sabancı mı?
Tabii iş kadını olarak rol model olarak Güler Sabancı. Onunla da çok yakınımdır.
Bilemiyorum ben sizle gurur duyuyorum bunu çok söylemek durumundayım çünkü mütevazi olmak hayırsever olmak ve dayanışmayı bilmek benim için çok değerli. Türkiye'nin kadınları sizi seviyor Dilek Hanım.
Sağ olun. Bunu ben biliyorum de Türkiye'nin kadınlarını seviyorum. Sadece Türkiye'nin kadınlarının tabii Türkiye'nin sorunu değil bu. Türkiye'nin eğitiminin artması yükselmesi gerekiyor ki daha da fazla verebilsinler, daha da fazla paylaşabilsinler. Şimdi en büyük sorun Türkiye'de biliyorsunuz sorunlardan biri eğitim. Eğitim tam olacak ki insanlar ne verdiğine, kime verdiğine bunlara önem verecek. Şimdi insanlar ancak kendi karnını doyurmaya çalışıyor. Karnını doyuracak, ondan sonra eğitim olacak. Sonra işte sanat, kültür falan sonra gelecek. Ekonomi düzgün olacak. ekonominin de düzgün olması lazım. Yani kat edilmesi gereken çok yol var. Ve en önemlisi de açların doyurulması.
Çocukların okula aç gitmesini istemiyorum. Aynen. Bu konuda sizden ben gelin ön ayak olun. Siz değil ama birileri de çocukların okul çantalarına yiyecek koysun. Siz de buna öncülük yapın diyorum.
Doğru, çok doğru, yapabilirim.
Gerçekten bunu isteyeyim. Çünkü ben Türkiye'nin temel sorununun eğitim olduğuna inanıyorum.
Ben de eğitim tam olsa bu sorunların hiçbiri olmaz. Çünkü en azından insan ne istediğini bilir. Şu anda insanların eğitimi olmadığı için ne istediklerini bilmiyorlar.
Kafaları karışık. Aslında sizinle ara ara yayına davet edip Türkiye'nin toplumsal sorunları ile ilgili bir hayırsever ve açıkçası bir rol model olarak konuşmak isterim. Ama ödülü alırsınız inşallah. Buraya koyarız ve böyle konuşuruz değil
mi? O zaman çok daha güzel olur, çok daha anlamlı olur.
Aynen. Şimdi bir daha hatırlatalım. Avusturyalı İş Kadını Dergisi, Şikomani, o Dilek Sabancı'yı rol model kategorisinde hayırsever iş kadını olarak örnek gösterdi. Oylama 14 Ocak'ta başlayacak. 12 Şubat'ta bitecek. Türkiye'nin kadınları uluslararası arenada yarışacak bir kadını eminim ki destekleyeceklerdir. Herkes oy versin diyoruz ve size teşekkür ediyoruz.
Ben de size teşekkür ediyorum. Beni programınıza kabul ettiğiniz için.
Ne demek? Sizin gibi hayata bu kadar güzel bakan bir insan bizi de çok mutlu eder. Biz kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aranın arkasından Türkiye'nin o sert, soğuk gündemiyle sohbete devam edeceğiz.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te. Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gündem seçim ve geçim diyoruz. Geçim deyince dün memura, memur emeklisine, emekliye yapılan zamlara bakıyoruz. Çünkü enflasyon oranına bağlıydı. Cumhurbaşkanının saat 2'de Ankara Ticaret Odası'ndan sözleşmeli toplu töreninden yapılan açıklama bekleniyordu. Refah payıyla birlikte zam oranı %25'ti. Bu sabah gözümüzü açtık, biraz nefes aldık. %30'a çıktı refah payıyla birlikte zam oranı, ancak emekli ne düşünüyor? Emekliye bu yeter mi? Ne olur derseniz sözü uzatmıyoruz. Hemen Cengiz Yavuz, Türkiye Emekli Sendikası Genel Başkanı Cengiz Bey'e bağlanıyoruz. Cengiz Bey, nasılsınız?
Çok teşekkür ediyorum hocam, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun, sağlığınız iyi mi? Biraz rahatsızdınız.
Devam ediyor. Salgın var biraz. Bu ara biraz da yorucu geçti herhalde. Ama iyiyim.
Üzüntüden hasta olmadınız değil mi?
Onun da etkisi vardır mutlaka.
Mutlaka. Bağışıklık sistemini etkiliyor çünkü.
Kesinlikle.
Emekli. Türkiye'de 12.7 milyon emekli var. Dul yetim maaş alanları eklersek 13 milyon 700 bin kişi emekli. 2 milyon 250 bin EYT'li, 400 bin yeni emekli gelecek ve emekliler için gelme intibak düzelmedi, 2 taban düzeltmesi yapılması gerekirdi. O yapıldı mı?
5500 olarak açıkladılar onu da, yine asgari ücretin çok altında. 5500 liraya, 3500 liradan 5500 liraya çektiler bugün sabah itibariyle.
Yani taban düzeltmesi geldi. En düşük 5500 lira. Hazine ödüyordu çünkü parayı. Onu tabii, soruyorum.
Tabii. Aynı, hayır, böyle bir düzenleme yapılmadı. Taban da korunma olayı yine devam ediyor. Yani alt sınır koruması yapılmadı.
Ben onun altını çiziyorum. Bu konu çok hassas ve önemli bir
kesinlikle,
konu. Alt koruma sınırı 5500 lira değil. Bunun için değil. Düzenleme yapılması gerekir, yapılmadı.
Evet,
peki
yapılmadı.
İntibak nerede?
İntibak da yok. Yani işin özü şu değerli hocam. Emeklilerle ilgili hiçbir düzenleme yok.
Ne yapılması gerekir? Ne yapacak emekli?
Emekli ne yapacak? Emekli öncelikle örgütlenecek sanıyorum. Bakınız bizim taleplerimiz, daha önceki sohbetlerimizde de defalarca belirttim. Son derece insani ve ayakları yere basan talepler. Bu taleplerimizin hiçbiri yerine getirilmedi. Hiçbiri yerine getirme. Az önce siz de söylediniz. Ne intibak hayata geçirildi, ne alt sınır sınırlanması getirildi, koruması getirildi. Ne milli gelirden pay verileceği iddia edildi. Yani hiç bir talebimiz yerine gelmedi. Yine emekliler asgari ücretin çok altında ücretlerle yaşamaya mahkum bırakıldılar. Bugün açıklandı. Yani böyle bir devlet yönetimi olmaz aslında değerli hocam. Yani bir gün önce %25 olarak açıklayacaksın ki... Biz buna ayın 1 itibariyle TÜİK'in açıklayacağı verileri bugünden görüyoruz. Dolayısıyla da TÜİK'in güvenilirliği yoktur. Biz bunu bugünden kabul etmiyoruz diyerek basın açıklamaları yaptık.
Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani sizce Ocak, Şubat, Mart'ta ara ara zam gelir mi? Yani şimdi, seçim şekeri gibi zamlar gelir mi?
Şunu yapabilirler belki. Bakın seçime gidiyoruz. Seçim yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bu anlamda mümkün müdür? Bugün yine Sayın Erdoğan açıkladı. Eğer şartlar istediğimiz gibi gitmezse ortalarda bir seyahaten sam daha düşünebiliriz gibi bir şey söyledi. Yaparlar mı? Mümkündür. Mümkündür. Yalnız bir şeyi altını çizmek gerekiyor. Değerli hocam, bakın bir çuval para almanın bizim açımızdan aslında çok da önemi de kalmadı. Şimdi dün itibariyle %25, bugün itibariyle %30 zam yapıldı. Henüz bu zamlar cebimize girmeden bütün tüketim mallarına devasa zamlar geldi. Bakın sadece ekmeğe Ankara'da dün itibariyle %25 zam yapıldı. Dolayısıyla aldığımız ücretler zaten bizim yaşamımızı idame ettirmeye yetmiyor. Bu bir gerçek. Öncelikle ekonomiyi nasıl yöneteceklerini öğrenmeleri gerekir diye düşünüyorum ben.
Haklısınız. Sizi bugün fazla yormayalım. Şöyle iyileşin, stüdyoya çağıralım ve detaylı konuşalım istiyoruz. Çünkü emekli durumdan memnun ve mutlu değil. Türkiye'de memura yapılan zam, refah payı yeterli değil. Orta sınıf yoksullaşmasıdır bunun adı. Size geçmiş olsun diyelim.
Çok teşekkür ediyorum. Bu arada orta sınıf da kalmadı Türkiye'de.
Biliyorum, biliyorum. Biz onu şimdi birazdan Aziz Profesör Doktor Aziz Çelik'e bağlanacağız. Kocaeli Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Asgari ücret, memur ücreti, memur ve işçi emeklisi ücreti ve bu aradaki farklılıkların adı nedir? Aziz Bey.
Merhabalar, iyi yayınlar Melih Hanım.
Sağ olun. Siz asgari ücrete bakıyoruz, memura yapılan zamma bakıyoruz, işçiye emeklisine, memur emeklisine yapılan zamma baktığımızda tabloyu nasıl yorumluyorsunuz?
Şimdi tabii bunların bir siyasal değerlendirmesi seçime gittiğimizi gösteriyor bunlar. Ancak iktisadi açıdan, geçim şartları açısından baktığımız zaman her ne kadar bunların seçim nedeniyle bir takım tırnak içinde seçim şekeri olduğu söylense de geçim şartlarıyla karşılaştığımız zaman gerek asgari ücretin geldiği düzey, gerek emekli aylıklarının geldiği düzey, gerekse ortalama memur maaşlarının geleceği düzey açısından baktığımız zaman bu miktarların hiçbirisi şu anda Türkiye'de temel yaşama standartlarını sağlamak açısından yetersiz. Şimdi asgari ücret 8600 lira oldu. Emekli aylığı hazine desteğiyle, yani aradaki farkı hazine karşılayacak 5500 liraya çıkmadı. O yanlış anlaşılıyor kamuoyunda.
Evet,
emekli
evet.
Emekli aylıkları yerinde duruyor, %30 zam alıyor. Arada fark varsa hazine bunu karşılıyor. 5500 lira alacak bir emekli. Emekli yakınıysa ona göre düşecek bu. Yani emeklinin eşi, çocuğu vesaire alacaksa bunu daha düşük olacak bu. Memur maaşına baktığımız zaman en düşük memur maaşı 8000 lira civarında. %30 civarında bir zam alacak. Yani 10.500 lira civarında bir seviyeye yükselecek. Şimdi konuştuğumuz şeyler bunlar. Yani 5.500 lira emekli, 8.600 lira işçi, 10.500 lira da memur ücreti maaşı konuşuyoruz. Şimdi bunların şu anki geçim şartları açısından bakıldığında hiçbirisinin aralarında tabii ciddi dengesizlikler, sorunları var, onlara değinmek isterim ama hiçbirisi bir düzey olarak, miktar olarak temel yaşam giderlerini karşılamaya yetmez. Bunun için çok bilimsel bir tartışma bile yürütmeye gerek yok. Vatandaşın günlük harcamalarına, kirasına, eğitim, gıda harcamasına baktığımız zaman tablo ortada. Ama bu tablonun kendi içinde de bazı ciddi çarpıklıklar var. Bu çarpıklıkları aslında yapmak lazım, ele almak lazım, değerlendirmek lazım. Mesela bunlardan birisi asgari ücret artışı oranı ile emeklilere ve memurlara verilen artış oranı arasında ciddi bir fark var. Şimdi bunu ben uzun süredir yapıyorum. Türkiye'de uzun süre böyle bir politika izleniyor. Asgari ücret artışından daha düşük memur aylıkları artıyor, maaşları artıyor, emekli aylıkları artıyor. Bunun sonucunda şu oluyor. Memurlar asgari ücrete doğru yuvarlanıyor, oraya doğru çekiliyorlar. Emekliler de asgari ücretin çok altına doğru çekiliyorlar. Yani Türkiye'de şu andaki asgari ücret etrafında ve asgari ücretin aşağısında, emekliler asgari ücretin aşağısında. Şu anda ortalama emekli aylığı 4600 liradır Türkiye'de. 2022 Aralık ayı itibariyle söylüyorum bunu. Asgari ücretin de aynı tarihte 5500 lira olacağını düşünecek olursanız ortalama emekli aylığı, yani bütün emeklilerin ortalaması 4600 liradır. Asgari ücret artışından daha az artış yapıldığı için emekli aylıklarına bu devam edecek. Bu fark açılmaya devam edecek. Yani daha düşük olacak. Aynı şey memurlar için geçerli. Memurlar da ortalama memur aylıkları da asgari ücrete doğru yakınsamaya başlayacak. Yani asgari ücret aralarındaki fark azalacak. Dolayısıyla herkesi daha düşük ücretlerde eşitleyen bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Bir ücret politikasıyla bir asgari ücret buzdabıyla karşı karşıyayız. Hükümet bunu niye yapıyor? Şundan yapıyor. Asgari ücretin artışı hükümet açısından, özellikle sosyal güvenlik sistemi açısından prim geliri artışı demek. kendi cebinden çıkmıyor. Bunun bütçeden bir harcama evet. söz konusu değil. Evet. Tersine sosyal güvenlik sistemine bundan katkı geliyor. Yani asgari ücreti %55 oranında arttırdığınız zaman bir de asgari ücretin 7,5 katına kadar olan bütün gelirlerden de sigorta primi kestiğiniz için sigorta gelirleri de bu oranda artmış oluyor. Fakat siz emekliye bunun yerine %30-32 gibi bir şey verdiğiniz zaman dolayısıyla sosyal güvenlik sisteminin gelirlerinde bir artış oluyor. Buna da EYT'yi karşılıyorsunuz. Yani EYT'de şu anda EYT müjde olarak sunuldu ama bu müjdenin faturası bence büyük ölçüde emekli aylıkları düşük tutularak şey yapıldı, çözülmüş oldu. Yani asgari ücreti yüksek artıyor çünkü asgari ücret özel sektörle işçi arasındaki bir iş. Devletle çalışan arasındaki, devletle emekli arasındaki mesele memur maaşı ve emekli aylığıdır. Devletin esas büyük şeyi budur.
Yani
devletin
sırtımızda küpe, sırtımızda küpe var diyenler küpenin yükü ağırlasın istemiyor. Birincisi bu. Yani işverene de katkı payını artırdılar. 250 TL'den 400 TL'ye çıkardılar.
Hayır, 100 TL'den 400 TL'ye çıktı. Yani
önce 250 denmişti. Tabii, 400 TL'ye çıkardılar.
Ama yani Aralık ayını düşünecek olursak Aralık ayında 100 TL olan katkı payı 400 TL'ye çıktı. Yani 4 katı arttı. Arada 250 yaptılar. Baktılar yetmedi. 400 yaptılar.
Biz de o arada dedik ki işçi payını işveren cebinden ödesin. İşçi payı asgari ücretliye verilsin dedik. Küfenin kimin sırtında olduğu belli. Küpe vatandaşın sırtında. Emeklinin, memurun, işçinin sırtında. Öyle değil mi?
Tabii şimdi bu 400 lira da şeyden verilmeyecek, bütçeden verilmeyecek. Yani bütçeden bir kaynak, bütçeden verilse gene vatandaş...
İşsizlik sigorta fonundan mı verilecek?
Evet, işsizlik sigortası fonundan verilecek. Yani işsizlik sigortası fonundan işverene ayrılan kaynağı bir çırpıda 4 katına çıkarıyorsunuz. Bu ne demektir? İş size verilecek olan maaşı da azaltmış olacaksınız ya da kısmış olacaksınız. Yani işkurun böyle bir görevi yok. İşverene teşvik gibi bir görevi yok işkurun. Yani 100 lirayı 400 liraya çıkardık diyor. Nereden çıkardınız? Bütçeye mi kaynak koydunuz? Hayır. Başka bir kaynak mı yarattınız? Hayır. İşkurun işçinin birikmiş parasını alıyorsunuz. İşverene 4 katı veriyorsunuz. Ama aynı şey SGK'da işçinin birikmiş parası var. SGK emeklisine bunu vermek söz konusu olduğu zaman %30 diyorsunuz. Bu şey tabii yani
sosyal adaleti zedeleyecek bir durum bir. Orta sınıfı yoksullaştıracak bir yolculuk iki. Sosyal güvenlik sisteminin prim toplamada zorlanacağı bir süreçte prim toplama yolu olarak görüyoruz bunu. Bir gün sizinle çok detaylı konuşmak isterim ben. Tabii. Lütfen kendinize iyi bakın. Konu hassas ve önemli. Emekçiden yana, adil olmaktan yana bir yolculuk dileyelim Türkiye'ye ve uzatmayalım. Orta sınıf yoksullaşması diyoruz ama orta sınıfa uygun da konut projeleri, müjdeleri geliyor. Bu defa karşımızda kim var? Ulvi Özcan. Ulvi Bey.
Merhaba, merhaba Melih Hanım.
Siz İSTEP başkanısınız. Bir kooperatif değil mi İSTEP?
Evet, İSTEP İstanbul Emlak Brokerları Kulübü İşletme Kooperatifi.
Peki bugünkü bu orta sınıfa gelen müjdeyi nasıl değerlendirmeliyiz?
Genel anlamda olumlu değerlendiriyorum. Olumlu değerlendirdiğim yönler de şu. Birincisi hiç evi olmayan hane halkında hiç evi olmayan bir zümre kollandı. 5 yıl satış yasağı getirilmesi bir manipülasyonu önler bir durum oldu.
Şimdi 15... şartlarla başlayalım mı? Bir.
Tabii ki.
5 yıl satış yasağı var. Birincisi bu. 5
yıl satış yasağı var. Evet.
İki.
İkincisi 15 yıla varan vadeler var.
15 yıl vade var. Üçüncüsü faiz.
%10 peşin %0.69'dan başlayan faizler. Bunlar oldukça cazip oranlar. Ancak eğer ki bunlar eşit oranda bölüştürülseydi çok yüksek bir rakam çıkıyordu. Örneğin 15 yılı eşit bölüştürdüğünüz takdirde aylık ödeme 35 bin lira, aylık 34 bin lira aylık ödemeye çıkıyordu. Veya 10 yılı böldüğünüz takdirde de 44 bin lira çıkıyordu. Ama orada şöyle bir düzenleme yapmışlar. %10 peşinatla başlayınca İlk yıl 4410 liraya, ikinci yıl 5400 liraya, üçüncü yıl 6480 liraya geliyor ki Ondan sonra yükseliyor 10.325 liraya. Böyle bir nakit akış düzenlemesi yapmışlar. Bu da doğru bir şey.
Orta sınıf bunu ödeyebilir.
Ya şu anki bu şekilde ödeyebilir ama eşit olsaydı ödeyemez tabii ki.
Peki burada başka kriterler var mı?
Tabii ki. Türkiye 3 bölgeye ayrıldı. Bir İstanbul. İstanbul'da maksimum 5 milyon lira limit konuldu. 5 milyonu geçmeyen ödemeler. Büyük şehirlerden işte İzmir, Ankara, Adana. Şimdi hepsini tam ezbere sayamayacağım. İkinci bölge dediğimiz bölge. Burada 3 milyon limit kondu. Üçüncüsü de diğer iller. Tüm Türkiye'nin diğer illeri. Burada 2 milyon limit kondu. Bu kadara kadar maksimum ödeme yapılabilecek. Bu ödemenin üzerinde kredi verilemeyecek.
Peki güzel. Hiç fena değil. Ancak tabloya baktığımızda bu faiz neyi düşündürtüyor?
Yani daha enflasyonist bir ortam devam ederse alan kar edecek gözüküyor. Ama enflasyon düşerse ilerleyen yıllarda bugün eksilen rakam diğer yıllara binmiş olacak.
Peki biz bunu detaylandırırız, daha çok konuşuruz. Size teşekkür edelim mi?
Tabii ki. Yani örnek vereyim, başka bir şey söyleyeyim. Burada bir kapsamlı bir konut politikasının içine bunu gömmezseniz bu nispi bir çözüm olacaktır. Oysa yüksek enflasyon, yüksek döviz artışının, en azından döviz artışının olacağının garantisi görülmediği takdirde bir güvensizlik geliyor piyasaya. Bunun dışında yabancıya satışla ilgili bir düzenleme olmaması durumunda, yine nitelikli arsa üretimiyle ilgili bir politika geliştirilmediği sürece bunlar sivrisinek öldürmek gibi şeylerdir. Yani her ne kadar önemli, kayda değer işler yapılsa da tümüyle çözüm olacağını düşünmüyorum ben.
Ulvi Bey, Ulvi Özcan, bunun adına seçim şekeri derler. Şirketlere yasak, ekonominin birçok alanına kontrol gelirken 0.69 faizle orta sınıfa müjde vermenin adı, nisbi çözümün adı seçim şekeridir. Teşekkür ediyoruz. Daha ben detaylı konuşacağız.
Güzel günlerde görüşelim. Sağ olun.
Sağ olun. Hep birlikte. Bugünlük bu kadar. Hafta başı yine birlikte oluyoruz. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.